Ayrım 22. Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 248. Devriye ekibinin başı gibi görünen adamın üstten bakan, emreden hali, buraların hakimi benim edası Ömer'e batıyor. Eniştenin alttan alması, neredeyse yaltaklanması, Cihan'ın suskunluğu içini burkuyor. Bir su başına gidip ferahlamanın bile ödenecek bedeli var buralarda. Birkaç kabak, birkaç söğüt, biraz ilerideki kayaların arasından fışkıran berrak bir su, soğuk pınar. Kapısına ve pencere yerine geçen deliklere kalın naylonlar asılmış bir kulübe. Önünde, suyun hemen kenarında, üstü muşamba örtülü, etrafına kırık dökük tahta sandalyeler dizilmiş üç masa. Motor sesini duyup kulübeden çıkan esmer, kavruk adam, umulmadık misafirlerin yağlı müşteriler olabilecektir umuduyla elindeki pis bir bezle koşturuyor. Bir yandan Kürtçe buyur ederken, bir yandan da sandalyeleri, masaların üstünü aynı pis bezle siler gibi yapıyor. Soğuk pınarımız burası işte, diyor Cihan. Eskiden çok daha güzeldi çevre. Ya da bize öyle gelirdi. Baharda karlar eriyince de çok güzel olur. Kardelenler başlarını gösterdikleri zaman. Sesinde çizdiği güzel resmi beğenilmeyeceğinden korkan bir çocuğun ya da çevresindeki küçük kızlara nispet yapmak için giydiği süslü elbisenin aslında eski, ucuz, zavallı olduğunu bilen, fark eden yoksul küçük bir kızın ürkek hüznü var. Öve öve bitiremediğiniz mesire yeriniz burası mıydı diye düşünüp küçümseyeceğini, benzer yerlerle kıyaslayacağını biliyor Ömer'in. Söylemese de içinden böyle düşüneceğini, çok güzelmiş diye yalan söyleyeceğini biliyor. Soğuk pınarın üç kabak bir söğütlük zavallı bir yer olduğunu, bu topraklarda iyinin de güzelin de ölçüsünün değiştiğini, devlerin gözünde cüceler ülkesinin ölçülerine indiğini kahrolarak, isyan ederek biliyor. Daha sonra kendini anlatabilmek için çabalarken bunları söyleyecek Ömer'e. Oturdukları masanın önünden akıp giden duru suya eğiliyor. Su kenarlarının değişmez süsü, taç yaprakları cilalı sarı bir nergis koparıyor suyun kenarından. Saçını iliştirmek isterken saç tokasının lastiği çıkıyor, saçları dağılıyor, siyah gür bir yele gibi suya doğru sarkıyor. O anda öylesine bir arzu kabarıyor ki Ömer'in içinden, kadını kucaklamamak, dudaklarını uzanmamak, göğsünde sıkmamak için kendini zor tutuyor. Cihan cins bir kara kedi ya da vahşi bir vaşak zerafetiyle doğrulup masaya doğru yaklaşırken gözlerinin buğusundan ve çıkık elmacık kemiklerinin çevresine yayılan kızarıktan onun da aynı arzuyu paylaştığını anlıyor. İletken olan saçları diye düşünüyor. Saçları bağlarından kurtulunca ikimiz birden saçlarının ağına düşüyoruz. Gözleri karşılaşıyor, gözleri sevişiyor, gözleri zina yapıyor. Oracıkta sarılıp öpemediği, saçlarının ağına dolanamadığı kadınına tutkunluğunun, aşkının, saygısının işaretini tek bir cümlecikle gönderiyor Ömer. Şekere bulanmamış, yapmacık saygı sosuna banılmamış, teselli vermeyen, kendi kendine mırıldandığı bir iç cümle. Burayı, bu toprakları senin gözlerinle görüp, senin yüreğinle kucakladığım zaman aradığımı bulmuş olacağım. Soğuk pınarın birkaç kabak, birkaç söğüt olmadığını yüreğimde duyduğum zaman. Seslendiremediği cümlenin yerini, buraları sevmeyi öğreneceğim diyor yüksek sesle. Cihan yanına gelip kırık tahta sandalyeye oturuyor. Elindeki sarı çiçeği muşamba örtünün çiçekleriyle eşleştirmeye çalışıyor. Çabalamanız bile önemli Ömer Eren. Bizi beyinleriyle anlayıp nutuklarıyla yücelten nice kişiler oldu. Nice siyasetçiler, aydınlar, sizcileyin yazarlar. Hiçbirinin hakkını yememeliyiz. Ama yürekleriyle anlamadıkça, yürekleri ve dilleri erişemedikçe yüreğimize hep yabancı kaldılar. Belki de haksızlık ettik onlara. Biz de açamadık yüreğimizi yeterince. Aşkta da böyle değil midir? Güçlü olanın, hakim olanın sevmesi de güvenmesi de kolaydır. Güçsüz ve mazlum olan zor sever, zor güvenir. Tereyağında kızarmış alabalık, bol soğanlı salata, bulgurlu mantıyı andıran yoğurtlu, sarımsaklı bir meze geliyor masaya. Elinde bir peçeteyle koşturan, müşterileri memnun etmeye çabalayan adam Kürtçe bir şeyler söylüyor. Ekmek taze değilmiş. Bugün kimseyi beklemedikleri için ekmek yoğurmamışlar. Taze kete yapıyormuş içeride karısı diye tercüme ediyor Cihan. Bu suyun alabalığının eşi benzeri yoktur diye övünüyor abla. Bize sorarsanız hiçbir şeyimizin eşi benzeri yoktur diyor Cihan alaylı bir sesle. Alabalık ikram edilen nereye gitse aynı sözleri duyduğunu hatırlıyor Ömer. Tek balığın alabalık olduğu her yerde insanlar eşi benzeri bulunmayan alabalıklarıyla övünürler. Övünecek ne kadar az şeyi varsa o kadar değerli mi görünür insana sahip oldukları? Yüreği sızlıyor hafiften. Alabalığımın eşsiz benzersiz olduğunu inanmak isterdim. Sahip olduklarımın benzeri olmadığını inanmak isterdim ben de diye düşünüyor ince bir hüzünle. Artık bir de rakı içilir şimdi diyor enişte keyifle. Sonra adama sesleniyor. Rakı getir bize. Tekel mekeli olmasın ama. Varsa bizimkinden olsun. Su şişesinde gelen rakının rengi hafif sarıya çalıyor. Bir çeşit boğma rakıdır. Su katmamanızı tavsiye ederim Ömer Bey. Önce böyle deneyin bir. Ömer alabalıktan bir çatal alıyor. Balık gerçekten de leziz. Üstelik daha önce yediklerinden çok daha beyaz etli. Rakıdan bir yudum tadıyor. Gırtlağını hafifçe yakarak yumuşacık kayıyor boğazından. Çok daha sert, ispirtolu, kötü bir tat beklediğini itiraf ediyor kendi kendine. Ötekinin balığı da, içkisi de bizimkini tutmaz. Bizimkinden kötüdür sanırız. Beğenmiş gibi yapsak bile, riyakar övgülerimiz kibarlık olsun diyedir. Dostluk, yakınlık göstermek içindir. Küçümseme vardır iltifatlarımızın altında. Jia'nın en yakın oldukları anda bile kurtulamadığı uzaklığının, gizli öfkesinin, açık isyanının kaynağını sezer gibi oluyor. Balık da, içki de, pınardan doldurulan su da cennet tamı lezzetinde. Sıcak ketelere mis gibi tereyağı sürülmüş. Gebeze kavak yaprakları bitmeyen sözlerini şarkıya dönüştürüyor. Küçük arı kuşları kargalara meydan okuyor. Jia'nın asi saçları konuşurken başını salladıkça uçuşuyor, dalgalanıyor. Soğuk pınarın güzelliğine varmadan, suyun sakladığı sağaltıcı lezzeti tatmadan, Jia'na aşık olmadan oraları bilirim, severim denilemeyeceğini, dense de dudakların ucunda kalmış bir sözden öteye gitmeyeceğini anlıyor Ömer Eren. Ömür boyu burada kalabilirim. Bu suyun kenarında kabakların hışırtılı müziğini dinleyerek, Jia'nın saçlarını okşayarak. Karlar erirken, kadelenler fışkırırken, yeşil çayırların arasından, yaz sıcağında serinlik ararken, kabakların yaprakları hüzünlü renklerini bürünüp uçuşurken sonbaharda ve kar bastırınca, kurtlar indiğinde kulübede yaktığım ateşin başında kalabilirim. Ömür boyu 50'lerin yarısına gelmiş bir adam için çok uzun bir zaman sayılmaz. Burada kalırım, ne öteki, ne ötekileştiren, ne de yabancı, sadece ben olarak, sadece Ömer Eren. O gün akşam üstüne doğru, epeyce çakır keyif, epeyce yorgun ama ne zamandır olmadığı kadar hafiflemiş bir yürekle otele döndüğünde, resepsiyonun yanındaki eski maroken koltuğa gömülmüş, uyuklayan sarman kediyi okşadı. Bunun adı ne diye sordu, ortalıkta dolaşan, oda servisinden sorumlu delikanlıya. Virik, dedi çocuk, omuz silkip sırıtarak. Virik de ne demek? Ne bileyim ben abi? Pisik adı işte. Elindeki uzun saplı yer paspasıyla kediyi kovalarken hatırlayıp ekledi. Askeriyeden geldiler. Komutan bir yazı göndermiş. Sana telefonla ulaşamamışlar mı ne? Aha tezgahın üstündedir. Müşteri kayıt defterinin altında. Sonra yanına kadar yaklaşıp boynunu hafifçe yana eğerek kulağına fısıldadı. Bugünlerde seni soran çok oluyor abi. Hem sivil hem de askerden. Sen ne cevap veriyorsun sorunca? Bana sorana kitap yazıyor odasında diyorum. Odada olmasam da mı? He, nereden bilecekler? Çıkıp baksalar ben görmeden çıkmış demek derim. Neden öyle diyorsun peki? Çocuk omuz silkti. Jian ablanın arkadaşısın da ondan. Bizim buralarda yabancılardan kuşkulanılır. Sana zarar gelsin istemem. Zarfı açtı. Komutanlıktan gelen yazı bu defa sohbet daveti değil resmiydi. Komutan ertesi gün öğleye doğru mümkünse saat 12 sularında makamına rica ediyordu. Hem Ömer Eren kimliği hem de aralarında oluşmuş insani ilişki yüzünden komutan görüşmeyi ya da sorguyu farklı birimlerin yapmasına izin vermemiş, sorunu kendi çözmeye yeğlemişti anlaşılan. Dikkat çekecek kadar fazla kaldım diye düşündü. Oysa geleli 3 hafta bile olmadı daha. Zarfı pantolonun cebine soktu, odasına çıktı. Oda sıcak ve havasızdı. Pencereyi ardına kadar açıp tül perdeyi çekti. Tozlanmış ayakkabılarını yere fırlatıp yatağın üstüne olduğu gibi uzandı. Uyandığında vakit gece yarısını geçmişti. Başı zonkluyordu. Ağzının içi pas tutmuş, genzi kurumuştu. Kendini berbat hissediyordu. Boğma rakı fena çarptı diye geçirdi içinden. Oysa suyun kenarındayken ne güzeldi her şey. Nasıl da yumuşacık akıp gidiyordu yudumlar boğazından. Pencerenin önündeki küçük masanın üstünde duran plastik şişenin dibinde kalmış suyu bardağa boşalttı. Şehre geldiği ilk gece, Jia'nın eczanesinden aldığı ağrı kesici hapları aramaya başladı. Pantolon ceplerini, çantasının gözlerini, içine hiçbir şey koymadığından emin olduğu boş çekmeceleri didik didik aradı. O ilk geceden sonra hiç ihtiyacı olmamıştı ağrı kesicilere. Belki de eczanede Jia'nın verdiği suyla aldıktan sonra kutuyu orada tezgahın üzerinde bırakmışımdır diye düşündü. Lavaboda yüzünü yıkadı, buz gibi bir suya ihtiyacı vardı ama musluktan akan su neredeyse ılıktı. Aşağı inip geçiciden soğuk su istemeye, çarşının ve şehrin 2 eczanesinden hangisi nöbetçiyse çocuğu gönderip baş ağrısını kesecek bir ilaç aldırtmaya karar verdi. Gececi çocuk başında tezgaha dayamış pıslaya pıslaya uyuyordu. Uyandırmaya kıyamadı. Mutfak tarafından bir gürültü duyar gibi oldu. Su isteyebileceği, eczaneye gönderebileceği birini bulabilme umuduyla o tarafa yöneldi. Frik kedi koşarak çıktı mutfaktan. Lobideki koltuklardan birinin altına saklandı. Ömer kapının yanındaki elektrik düğmesine dokundu. Zayıf, sarı bir ışık mutfaktan çok kahve ocağını andıran odayı aydınlattı. Buzdolabının durduğu köşeye yönelirken yandaki sokağa açılan pencerenin açık olduğunu fark etti. Havalansın diye açık bırakmış olmalılar. Yine de böyle bir yerde ne tedbirsizlik. Pencerenin önden bir gölge geçti. İçi ürperdi. İçinin ürpermesine kızdı. Kendine kızdı, bu tekinsiz şehre, şehrin üstüne çökmüş bulutlara kızdı. Gece yarısı evin basılacak, maskeli adamlar içeri dolaşacak, bilinmeyen bir yere alıp götürecekler korkusu olmadan, bir sokak köşesinde ensemden tek kurşunla vurulma korkusu olmadan, sevdiklerimi kaybetme ya da sevdiklerimle düşmanlaşma korkusu duymadan yaşamak istiyorum. Bütün özlemim, bütün özlemimiz bu demişti Cihan. Bir de yaz geceleri sokak lambalarının aydınlattığı, insanların kapılarının önlerinde, dükkanlarının önlerinde oturup sohbet ettikleri yollarda elimi kolumu sallayarak yüreğime korkunun ağırlığı oturmadan kuş gibi hafif dolaşmak istiyorum demişti. Hatırladı, anladı. Buzdolabından bir şişe soğuk su çıkardı. Üstüne vazife olmadığı halde pencereyi kapadı. Kaparken başını dışarı uzatmadı, duvarı siper aldı. Bu defa kendine kızmak yerine güldü. Çevreye uymak buna derim. Dışarıdan biri görse dalgasını geçerdi şu halimle. Işığı açık bırakarak çıktı mutfaktan. Resepsiyondaki çocuk hala derin uykudaydı. Kedi otelin camlı kapısının önünde kapının açılmasını kollayarak bekliyordu. Ömer'i görünce bacaklarına sürünüp miyavladı. Dışarı çıkmak mı istiyorsun? Hadi bakalım Rick. Kediyi adıyla seslenme koşuna gidiyordu. Virik herhangi bir kedi olmaktan çıkıp onun tanıdığı, onu tanıyan bir kedi oluyor, yabancılık duygusunu törpülüyordu sanki. Virik'i dışarı çıkarmak için kapıyı açmaya çalışırken resepsiyondaki genç uyandı, uyku sersemliğiyle yerinden sıçradı. Ömer ondan tarafa baktı. Tezgahın üzerinde birden beliriveren tabancayı gördü. Sinirli sinirli miyavlamaya başlayan Virik'i ayağıyla itti. ''Heyecanlanma, uyuyordun. Uyandırmak istemedim. Soğuk su almaya indim de, kedi dışarı çıkmak istiyor. Bırak çıksın abi. Dur geldim, açarım ben kapıyı.'' Kapıyı açıp, kediyi dışarı iteklerken bir an yerinde çakılmış gibi durdu. Kapıyı aceleyle kapadı. Kürtçe bir şeyler söyledi. Ömer ne dediğini anlamadı ama sesinin tonundan küfür ettiğini çıkardı. ''Bir şey mi oldu?'' ''Yok abi, sen odana çık. Çarşıyı sarmışlar yine. Eczanenin oradalar.'' Ömer kendini kapıya doğru attı. ''Açma abi, odana çık sen. Bu bizim işimiz.'' ''Bizim işimiz ne demek ulan? Biz adam değil miyiz burada? Benim memleketim değil mi burası? Burada bir bokluk oluyorsa senden çok benim işim bu.'' Delikanlı kapının önünde kılı kıpırdamadan durdu. Koyu ve sert bir doğuş şivesiyle sözcüklerin üstüne tek tek basa basa, hiç de alttan almayan bir tonla, ''Ben sizin güvenliğinizden sorumluyum.'' dedi. ''Ulan uyuyordun biraz önce. Şuradan çıksam haberin bile olmayacaktı.'' diye düşündü içinden Ömer. ''Senin de memleketin abi. Doğrudur. Ama sen bilmemişsin, tanımamışsın buraları. Biz dövüşüyoruz, sen hakemsin. Hakem yumruk yedi mi arada, kan zulüm hepten artar. Geri dur hele.'' ''Geri duramam. Orada Cihan ablanın eczanesi var. Arkadaşım orada. Cihan ablamız onlarla başa çıkmasını bilir. Bugüne kadar hepsini yaşadı o. Ölümü, kanı, zulmü bilir. Bir şey olmaz ona. Kimse cesaret edemez. Zaten sırf ona gelmez adamlar. Çarşı baskınıdır, eczaneye de uğramışlardır bu arada. Yine de gidip bakayım ben. Beni görürlerse çekinirler. Burada kimse senden çekinmez. Aldılar mı içeri? Burada kanun, anayasa, baba yasa yoktur. Allah bile yoktur diye başlarlar sorguya. Burada kimsenin Allah'ı yoktur. Ne dağın, ne düzlüğün. Dün beraber içki içtiğin, sohbet ettiğin adamlar hepsi bir anda toz olurlar. Kimseyi bulamazsın ardında. Böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız yani? Komutanı arasam? Hiç para etmez. Komutan bilir zaten. Bazen komutanı da aşar. Esas komutanın kim olduğu belli değildir buralarda. Kapının yanındaki koltuğa çöktü Ömer. Başının ağrısının, şakaklarının zonklamasını geçtiğini fark etti. Çivi çiviyi söker dedikleri bu olmalı. Yıllar önce afişlemeye çıktıklarında mıydı? Şimdi anımsayamadığı bir işçi direnişinde destek vermek için yaptıkları eylem sırasında mıydı? Tutuklanıp merkeze götürüldüklerinde, Allah'ın oğlu gelse sizi buradan kurtaramaz. Ötün bakalım, örgütü anlatın dediklerini hatırladı. Unutuluyor, ne acı. Yıllar geçiyor, yaşamlarımız değişiyor, kimse bize dokunmaz oluyor. Öteki tarafa geçiyoruz, unutuyoruz. Zulüm ve dehşet uzaklaşıyor muhitimizden. Çünkü artık düzenin uyumlu, saygın ögeleriyiz. Ezen, kesen çarkın dişlileriyiz. Çocuğun söylediği gibi, olsa olsa hakemiz. Buralarda hak, hukuk, Allah bile faili meşhule kurban gitmiş çoktan. Eczaneyi ara bakalım. Olmaz abi. Telefonu kendilerine bağlamışlardır zaten. Buradan telefon hiç olmaz. Cep telefonu, niye şimdiye kadar düşünmedim? Neyse ki telefon pantolonunun arka cebindeydi. Jiyan'ın numarasını tuşladı, yüreği daralarak bekledi. Aradığınız numara şu anda cevap vermiyor. Lütfen daha sonra yeniden arayın. Son bir umutla mesaj kutusuna baktı. İki yeni mesaj. Birincisi Elif'tendi, okumadan aceleyle ikinciye atladı. İkinci mesaj Jiyan'dan gelmişti. Endişelenmeyin, rutin bir kontrol. Sonra ararım. Koltuğa biraz daha gömüldü, daha doğrusu büzüldü. Gececi delikanlının resepsiyonda duran tabancayı alıp tezgahın altına yerleştirmesini göz ucuyla seyretti. Sen uyurken mutfağa girdiğimde pencere ardına kadar açıktı dedi. Çocuğu huzursuzlandırmak için kıllık olsun diye. Olmaz, her yeri kendim kapadım dedi çocuk inatçı bir sesle. Tezgahın altına sakladığı tabancayı çıkardı. Mutfağa doğru yürürken Ömer'e dönüp suçlu çocuk gülümsemesiyle "Kızdın da benimle kafa buluyorsun değil mi abi? Esa açık mıydı cam?" diye sordu. Evet, kızdım ama cam ardına kadar açıktı. Gerçekten ben kapadım. Çocuğun yüzünden geçen korku gölgesini gördü, içi acıdı. Mandalı iyi kapanmadıysa kedi açmıştır, belki de camı. Zaten mutfaktaydı. Ben kapıyı açınca fırladı çıktı. Yine de bakmak gerek. İçeri bir şeyler atarlar falan. Ne gibi bir şey? 4-5 yıl önce 2 defa Molotov kokteyli, bomba falan atmışlar. O zaman ben yoktum. Sonra Allah'a şükür olmadı böyle şeyler. Ama bugünlerde ortalık yine karışık, belli olmaz. Başka şey de atabilirler. Misal kaçak mal, beyaz yani. Sonra baskın yaparlar, haraç alırlar. Kim alır? Hepsi. Buralarda geçim nereden sanırsın? İş mi var, fabrika mı? Askeriye, devlet, yerli esnaftan alışveriş etmez. Bir kavanoz balı bile gizli gizli alırlar meraklıları. Halk zaten yoksul. Kendi unu, kendi bulguruyla kavrulmaya çalışır. Sesini alçaltıp fısıldadı. Kaçakçılık, hele de uyuşturucu kaçakçılığı herkese yarar bizim buralarda. Jiyan ablamız bulaşmaz böyle işlere. İkide bir de bu yüzden sözde arama yapmak için basarlar çarşıyı, eczaneyi. Bir şey bulamaz, çıkar giderler. Ömer sesini çıkarmadı. Mutfağın orasını burasını dikkatlice araştıran çocuğu açık kapıdan izlemekle yetindi. Görünürde bir şey yok dedi oğlan. Sokak kapısının önünde durup dışarı baktı. Bu tarafa gelmiyorlar. Çarşının içine doğru gidiyorlar. Sen Jiyan ablayı hemen arama yine de. Biraz bırak ortalık durulsun. Hem onun için de iyi olmaz araman. Burada işler kendi içinde hallolur. Olmazsa da yapılacak bir şey yok. Jiyan 2 adım ötede, sıkıntıda, belki de tehlikede. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum, yardım edemiyorum, çaresizim. Şu gece bekçisi velet akıl öğretiyor bana. Ne yapmam, ne yapmamam gerektiğini söylüyor. Kimseye bir yararım yok. Sevdiğim iki kadının ikisine de yardımcı olamıyorum, yar olamıyorum. Yırtık pırtık deri koltuğa bıraktı kendini. Cep telefonunu kurcalamaya başladı. Mesaj kutusunda yeni mesajlar vardı. Niye kapamıyorum ki bu telefonu? Niye kartımı içinden çıkarıp kurtulmuyorum bu aletten? Kararsızlığın, kendinden memnuniyetsizliğin verdiği isteksizlikle, biraz da korkuyla Elif'in mesajını açtı. Sana ulaşamıyorum, çocuğun yanındayım, beni ara. Mesajın tarihine baktı, dün öğleyin soğuk pınardayken gelmiş olmalı. Birden kendini parçalanmış, dağılmış, akıp gitmiş hissetti. Güçsüz, dirensiz, kararsız, yersiz yursuz, arafta bile değil, boşlukta. Bu boşluğa ağır ağır yuvarlandım ben. Kendimi tükete tükete, kendimden vazgeçe vazgeçe, müşteri memnuniyetini gözeterek yazıp, baskı adedi hesapları yaparak, imza günlerinde önümde uzanan, çoğu kadın hayran okur kuyruğunun uzunluğunu ölçerek. Sonra o ağır soru. Aslında neydim ki? Ne vardı da neyi tükettim? Çocuğun yanındayım diye yazmış Elif mesajında. Çocuk. Şiddetten, yaşamın acımasızlığından, büyüklerin vahşi dünyasından kaçan, küçük, mutlu bir yaşam özlüyor diye cesaretsiz, başarısız sayıp vazgeçtiğim oğul. Kaçıp uzak adalara sığınan yaralı oğlum benim. Hangi yüce değerleri koruyordum onu değersizlikle suçlarken? Cesaretsizliğini, beceriksizliğini yüzüne vururken cesur muydum? Kötü senaryolu, saçma sapan, başı sonu olmayan, yine de insanın izlemekten vazgeçemediği bir filmde gibi hissetti kendini. Dekor, zaman, mekan, oyuncular hepsi bir garipti, gerçek dışıydı. Çıkıp gitse seyretmeye mecbur değil ya. Ama sinema salonunun kapıları kapalıydı. Yer gösteren genç çocuk salon karardıktan sonra gelen münasebetsiz seyirciye yardımcı olmuyordu. Telefonun gelen mesajlar ekranını tekrar açtı. Elif'in mesajını yeniden okudu. Bu saatte Elif'i arayamayacağını düşündü. Şimdi uyuyordur. Üstelik arada 2 saatte saat farkı var. Karısının sesini duysa ferahlayacak, arınacaktı sanki. Kısa bir mesaj yazdı. Mesajını geç aldım. Yarın erkenden arayacağım canım. Katıla katıla ağlamak geliyordu içinden. gececi delikanlı hala kapının önünde dikilmiş duruyordu. Doğu tarafındaki dağların ardından güneş doğmuş olmalıydı. Bir kızıllık belirmişti o yönde. Gün doğuyor. Daha değil, dedi çocuk kısık bir sesle. Operasyon vardır. Gördüğün kızıllık yanan dağlarımızdır. 22. ayrımın sonu, sayfa 258.